Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala bu Ramazan ayını kendi muradına uygun bir şekilde geçirmeyi ve kitabını da kendi arzu ettiği şekilde anlayıp yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Bugün Allah nasip ederse Ramazan'la ilgili olarak doğru bilinen yanlışlar başlıklı bir ders yapacağız. Burada işte fitre ve fidye meselesi, yani oruç tutmayanlar fidye verecek mi vermeyecek mi konusu var. Oruca niyet etmek gerekiyor mu? Ben niyet etmedim diyerek bir insan oruç tutmayabilir mi? Teravih namazı kılmak gerekir mi? Ve orucu kimler kaza eder? Oruç kefareti var mı? Onlara kısa kısa değineceğiz Allah nasip ederse. Şimdi çok hızlı bir şekilde okuyalım. Allahü Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumussiyam kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Müminler, bu oruç size farz kılındı. Tıpkı sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Belki böylece kendinizi yanlışlardan korursunuz. Eyyâm-ı mâdûdat sayılı günlerde tutulur. Tabi Arap dilinde çoğul en az üç olur. Mâdûdat kelimesi çoğuldur. En fazlasının sınırı yoktur. Şimdi Allahü Teala bu ayette okuyacağımız her şeyi diğer ayetlerde açıklamıştır. Eyyâm-ı mâdûdat sayılı günlerde orucu tutarsınız diyor. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَلٍ. Sizden kim hasta ya da yolculuk halinde olursa فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامِ الْاُخَرِ. Başka günlerde tutamadığı günler kadar oruç tutar. Yani o hasta ve yolcu olur da tutamazsa demektir. وَعَلَى الَّذ۪ينِ يُطِيكُونَهُ فِيدَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Oruca gücü yetenler bir miskin yiyeceği verme durumundadırlar. Yani oruca gücü yetenlerin bir miskin yiyeceği vermeleri lazım. Oruca gücünün yettiğinde nasıl anlayacak? Zaten biraz sonraki ayetlerle o şey yapıyor. Ramazan ayı sonunda oruca güç yettiği anlaşılır. Bir de adam daha sonra kaza ediyorsa yine oruca gücü yettiği anlaşılır. Bir miskin yiyeceği, yani çaresiz kalmış bir kişinin yiyeceği kadar bir yardımda bulunması icap eder. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Bir hayrı kim böyle şey yaparsa, artırırsa miktarını, kendisi için hayırlı olur. Yani ben miskin yiyeceği vermek zorunda mıyım? Yok, istersen milyonları ver, sen bilirsin. Ama oruç tutan herkes vereceği için Allahü Teala böyle buyurmuş. Ve entasumu hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin hayrınızadır. Yani hasta olduğunuz halde, yolcu olduğunuz halde oruç tutmanız sizin hayrınızadır. Bunların sebeplerini zaten Allahü Teala daha sonraki ayetlerde açıklıyor. Şimdi burada diyor ki Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O sayılı günler, yukarıda sayılı günler dedi ya, yani en az üç, en çoğunun sınırı yok. Burada onu sınırladı, Ramazan ayı dedi. Yani senenin bir ayı ki bu kameri aydır. اَلَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهُ الْقُرْآنِ. İçinde Kur'an'ın indirildiği ay. هُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Yani öyle bir Kur'an ki, İnsanlar için, tüm insanlara rehber, o rehberi açıklayan ayetler var. Yani sadece rehber olarak değil, birçok ayrıntı da, bütün ayrıntıları da veren bir kitap. Hak ile batılı, vel furkan, hak ile batılı ayıran bir kitaptır. Şimdi bu Ramazan ayı, şimdi aklıma geldi. İşte bazı efendim, Eylül ayına alsak Ramazan'ı olmaz mı? Dokuzuncu ay falan diye şey yapıyorlar. İşte gece gündüzün eşit olduğu aylar, bir ay, tüm dünyada gece gündüz farkı fazla yaşanmayan bir ay. Şimdi Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Kim o aya şahitlik ederse, şahit olursa, ne demek şahit olması?
Yaşarsa
bir de ayın başladığını görmesi
tabii,
lazım.
Tabii.
Nasıl göreceksiniz? Şu anda hangi aydayız? Nisan ayı değil mi? Şeye göre. Kamera ayları değil de şey.
Takvime göre.
Peki Nisan ayının başladığının, bittiğinin herhangi bir işaretini bilen birisi var mı?
Yok.
Sadece toplumsal kabul.
Kabul, evet.
Toplumsal şey yok. Eğer takvim olmazsa Nisan ayında Nisan ayında olduğumuzun hiçbir işareti yok. Ama Ramazan ayı öyle değil yani. Kameri aylar öyle değil. Akşam bakıyorsunuz. Şimdi güneş doğudan batıyor. Güneş batıdan batıyor tam dersiniz. güneş batıdan battı. Ay da doğudan gözüktüğü an yeni ay başlamış oluyor. Bunu herkes görebiliyor. Yani bunun için alim olmaya hiç gerek yok. Elinizde takvim olmasına lüzum yok. Yani oruç tutan insanların takvim sahibi olmaları gerekmez. Saatleri olması gerekmez. Efendim internet şu bu falan değil. Hiçbir şeyin olmadığı bir ortamda o şahıs Ramazan ayının başladığına şahitlik etmelidir. Bu öyle bir olay ki Ramazan ayı geliyorun da işaretleri vardır. Bir önceki ayın Şaban ayının sonuna doğru o hilal yavaş yavaş kaybolur. Kaybolduktan sonra yeni hilalin doğacağını herkes bekler. Yani bu hilal gökyüzündeki takvim gibidir. Dünyanın her yerinde, her gün insanlar ayın kaçıncı günde olduğunu çok küçük hatalarla tespit edebilirler. Hilale bakmak suretiyle. Eğer uzmanlık haline getirmişlerse, yani çok gözlemlemişlerse hiç yanılmadan tespit ederler. Onun için bu ancak kameri aylarda mümkün. Yani Ramazan ayı da kameri aydır. Başka bir zaman tutulması mümkün değildir. Evet, şimdi burada şey yapalım isterseniz, önce şu fitre konusu ve fidye konusu üzerinde biraz duralım. O konularla ilgili senin söyleyeceğin bir şeyler var.
Evet herhalde. Hocam. Bu fitre diyebiliyoruz. Fıtır sadakası da söyleniyor, deniyor. Bununla alakalı bir takım yanlışlar var. Yani işte doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bunun bir tanesi teknik, diğerleri de halk arasında bilinen ezber cümleler. Teknik olan kısmını ben hemen kısaca geçeceğim. Bu dini çevrelerde Kur'an-ı Kerim gibi Muhammed Aleyhisselam'ın da müstakil bir şari, hüküm koyucu, dinde bir otorite, yetki sahibi olduğu kabul edilir.
Abi Kur'an-ı Kerim bunu tam şirk kabul eder.
Şirk kabul eder.
Yani hiç asla kabul asla böyle bir şeyi kabul etmez yani.
Evet. Bunun örnekleri olarak da bazı şeylerden bahsedilir. İşte fıtır sadakası bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Diyorlar ki Muhammed Aleyhisselam fıtır sadakasını ümmetine farz kılmasaydı biz Kur'an-ı Kerim'de böyle bir yükümlülük bulamazdık. Nitekim Muhammed Aleyhisselam'ın ifadesine bakıldığında da Allah size farz kıldı ifadesi geçiyor. Öyle değil mi?
Şöyle ifade tam. İşte İkrime'nin İbn Abbas'tan rivayetine göre Allah'ın elçisi fitreyi oruçlunun ağzından çıkabilecek boş ve çirkin sözler için bir temizlik ve çaresiz kalan kişiler için yemek olsun diye farz kılmıştır.
Evet, farz kılmış.
Kim onu bayram gününü namazdan önce verirse makul bir zekat olur. Kim de namazdan sonra verirse sadakalardan bir sadaka olur. Bir başka rivayette de Abdullah bin Ömer demiştir ki Allah'ın elçisi aleyhisselam fıtır ve Ramazan sadakasını erkeğe, kadına, hüre ve esire hurmadan bir sağ veya arpadan bir sağ olarak farz kıldı. Evet. İnsanlar bunu yarım sağ buğdayla denkleştirdi.
Yani demek ki bakın
farz kılma ifade
ediyor. Evet. Orada son okuduğun hadiste kadına, erkeğe, esire, hüre. Çocuk yok bakın.
Evet.
Hani çocuklara da verirler. Nereden çıkarıyorsunuz ya? Fakirlere yoktur derler. Bunun için işte şöyle bir hesap, şu kadar mal
bahsederler gelir, hocam, hesaptan bahsederler.
Ya Allah aşkına nereden çıkardınız? Siz ne hadise bakıyorsunuz, ne ayete bakıyorsunuz. İkisiyle de bir alakanız yok. Evet. Hanefiler öyle de diğer mezhepler daha mı iyi?
Evet, yani hadiste de bir nisaptan falan bahsedilmiyor. Çocuktan bahsedilmiyor. Ayette
ya,
zaten yok.
Ya zaten ayet ne diyor? Valileri, şey,
tutabilen herkes.
Fikunehu, oruç tutabilen herkese fidyetun ta'amı miskin.
Çaresizi doyuracak
kadar verecek. Bir çaresi fidye. Fidyenin anlamı ne? Arap dilinde orada vardı o fidye. Onu bir oku. Fidye ne demek?
Fidye bir kişinin sıkıntıdan korunmak için ödediği bedel anlamına geliyor.
Tamam, Resulullah ne demiş? Yapacağınız hatalar, kusurlarla ilgili Ramazan
İşte boş ve çirkin sözler için.
Ha, evet. Olur. Bir kefaret. Ya bakın, o da Allah'ın Resulü olarak Muhammed Aleyhisselam kendi başına farz kılabilir mi? Allah'ın Resulü olarak söylüyor. Peki sen şimdi Barut'un fitrenin farz olduğunu söyleyen var mı?
Kur'an-ı Kerim'den hareketle mi?
Mezheplerden.
Ha, yok, o vacip anlamında kullanılıyor.
O Hanefiler yani. Öyle diyor. Evet. Hanefilerin vacibi evet. Diğerlerinde kabul edilmiyor.
Evet, evet.
Yani bu çok enteresan bir şey. Yani bak, Allah burada açıkça söylüyor. Zaten Resulullah'ın yaptığı da Kur'an'ın bu hükmünü evet, ümmetine anlatmaktır. Evet. O kadar. Ve alellezine yutikunehu, oruca güç yetirenlere gerekir. Fidyetun ta'amu miskin. Bir çaresiz kişiyi doyuracak bir fidye. Çaresiz kişi olduğu için de yani en alt seviyede olur.
Mesela bugün bilindiği gibi bilinseydi, burada fıtır sadakası vesaire ifadeleri geçiyor. Oruca gücü yetmeyen, ağır işte çalışan, orucu tutamayanlar içinde ifadeleri de kullanılır.
Bir de o burada fidye meselesi var tabii. Evet. Evet.
Şimdi siz Valilezine yutikunehu'yu okudunuz ama tabii hiç kimse onun fitreyle alakalı bir ayet olduğunu düşünmüyor. Yani orada o Valilezine, şimdi ben o şeyleri toparlamıştım. Siz o oruca güç yetirenler diye anlam verdiniz. Şimdi baktığımız zaman
kitapları okumadığım için doğru mana verdim.
Yok, sizin gibi o ifadeye olumlu anlam verenler yok değil, var. Yani vehalellezine yutikunehu fityetun ifadesini olumlu anlam verenler diyorlar ki bu işte ilk dönemdeydi. Oruca gücü yetse de oruç tutmayanlar isterlerse bunun karşılığında fitre verirlerdi. Daha sonra femen şeyde minküm şehre fel yasum ayetiyle bu ne sonunu deniliyor. Genel kanaat bunun olumsuz olduğu. Olumsuz anlam verenler, yani oruca güç yetiremeyenler ya da orucu tutmayanlar, bunların bir kısmı la takdir ediyorlar. Yani olumsuzluk takdir ediyorlar. Bunun için de İbni Abbas'tan gelen bir rivayet. İbn Abbas demiş ki bu ayetle alakalı, ben bu ifadenin mensuh olduğu kanaatinde değilim. Bu ifade kadın ya da erkek olsun, ileri yaş sebebiyle oruç tutmaya güç yetiremeyenlerle alakalı olduğu, yani işte şeyde ayette yolcu ve hasta var. Peki diğerleri ne olacak? İşte ayet bununla alakalıdır diye akıl yürütüyor. Dolayısıyla bu ileri yaş sebebiyle oruç tutamayacak insanlarla alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm yoksa o hüküm budur. Dolayısıyla onunla ilişkilendirebilmemiz için de olumsuz ifade kullanmalıyız diyor. La takdir edenler İbn Abbas'ın bu şeyi rivayeti sebebiyle la takdir ediyorlar.
Böyle şey dediğine asla ihtimal vermiyorum ama en çok iftiraya uğrayanlardan birisi odur.
Maalesef. Diğerleri de la takdir etmeye gerek yok diyenler de, ya zaten burada bu kelimenin bizzat kendisinde olumsuzluk vardır. Siz ifadenin olumlu olduğuna bakmayın. Bu güç yetirememek anlamına gelir. Takat yetirememektir. Dolayısıyla bu ifade oruca güç yetiremeyenler içindir diyorlar. Dolayısıyla bu ayeti fıtır sadakası ile ilişkilendiren yok yani.
Hocam bir de olumlu mana veren yeni, daha henüz 1-2 hafta önce çıkmış, belki bir ay önce çıkmış bir mealde de olumlu mana verilmiş. Ama şöyle diyor ki, oruç tutmaya zar zor güçleri yetenlerin ise bir fakiri doyuracak kadar fidye vermesi gerekir. Zar zor gücü yeten. Ya şimdi adam şöyle düşünecek, ya ben bu orucu tuttum ama çok zor tuttum, demek ki benim fidye vermem gerekiyor. bu da bugünkü Kur'ancıların meali işte.
Ya bir daha bir okusana, o tür bir meali hiç duymamış.
Hocam daha yeni zaten, görmemişsiniz.
Bir daha oku.
Oruç tutmaya zar zor güçleri yetenlerin ise bir fakiri doyuracak kadar fidye vermesi gerekiyor.
Yani adam zar zor oruç tutuyor, ondan sonra fidye de vermesi gerekiyor. Tövbe estağfurullah.
Yani ya, komediye çevirmişler gerçekten.
Bak şimdi. Mesela şimdi Allah-u Teala bir insanın gücünün yetmediği şeyden sorumlu tutar mı? Ne diyor Allah-u Teala? La yukellifullahu nefsen illa usaha. Allah hiç kimseyi gücünün üstüne bir şey şey yapmaz. Arkasına la ve la tahmil aleyna ısran şey şey
ne yanlış şey. İnnesine ahtana.
Ve la tuhammilna ma la takate
lena. Ne abi? Abi de orada evet.
Yani takatımız olmayan bir şey bize yükleme diyor Allah. Eğer takat yoksa zaten sorumluluk da yoktur. Yani aynı suredeki o şeyi ayetin birini diğerine zıt hale getiriyorlar ve evet. Olumlu kelimeyi olumsuza çeviriyorlar. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i bu nasıl yapılıyor?
Evet.
Ve tefsirlerde bu tür şeylerle dolu. Hakikaten ben inanamıyorum. Bu tefsir, bu müfessirler bunu yapamaz. Bu kadar şey olamazlar yani.
Kelimenin kendisine bir olumsuzluk manası varsa orada la takate le nabih nasıl oluyor?
Ne demek? O zaman ne olur biliyor musun? Kelimenin hadi zor ne orada bir de okur oraya.
Bir daha okur. Kapattım bir saniye açayım diye.
Zar zor mu?
Oruç tutmaya zar zor güçleri yetenlerin ise bir fakiri doyuracak kadar fidye vermesi gerekir.
Peki zar zor gücümüzün yetmediği bir şey bize yükleme.
Evet yani. Öyle demek şimdi.
Yani öyle bir şey yükle ki zar zor gücümüz yesin.
Evet yani garip hakikaten. Bakayım.
Ya bu ne Allah'ın seversin? Yani bu yani bu insanlar Allah'a nasıl hesap verecekler ya?
Evet.
Yani bu dini nasıl bu kadar bozmuşlar? Ve hala bozmaya devam ediyorlar. İşte yeni daha çıkmış bir meal.
Evet hocam bu teknik olarak fıtır sadakasıyla alakalı bir doğru bilinen yanlıştı. Halk arasında da sizin biraz önce temas ettiğiniz bunu belli bir...
Sonuç söyleyelim. Adamın oruç tutmaya gücü yetmiyorsa Allah zaten onu tabii, sorumlu tabii, tutmaz.
Tabii. Evet.
Bakın burada Allah-u Teala diyor ki ayetin sonunda hasta ve yolcu oruç tutmayabilir diyor. Ama arkasından diyor ki oruç tutmanız daha hayırlıdır diyor. Daha hayırlısının sebebini de kendi açıklıyor hemen bir sonraki ayette. Diyor ki yuridullahu bikumul yusre ve la yuridu bikumul usre. Allah size kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Ya efendim işte o eskiden o eski yolculuklarmış. Şimdi yolculuk uçakla gidiyorsun. İşte otellerde kalıyorsun. Tamam kardeşim. Oruç tutma. Şey tut. Tutman daha hayırlıdır. Ya işte ben hastayım ama işte öyle falan. Tamam tut. Sana tutma diyen yok. Tutman daha hayırlıdır evet. Diyor. Ama Allah-u Teala kolaylık sağladığını söylüyor. Bir de daha sonra niye tutturuyor?
Süreyi tamamlamak
için. Süreyi tamamlaman için. Peki o zaman orucu tutmama hakkı kimin Kur'an-ı Kerim'e göre?
Yolcu ve hasta.
Üçüncü bir kişinin var mı?
Yok.
Onlarınki de tutmama hakkı değil, erteleme hakkı yani aslında. Bir ya daha yok, sonrasında
tutmama değil, erteleme hakkı evet. Tabii. Yani Ramazan'da tutmaya bilecek olan
tutmama hakkı belki.
Tabii Ramazan'da tutmayabilecek olan iki kişi var. Birisi hasta, birisi de yolcu. Peki adetli kadınlara oruç tutmuyorlar. Hangisine girer adetli kadın burada? Hastaya mı girer, yolcuya mı?
Evet yani.
Yolcu değil, o kesin.
Hastalıkla alakalı olarak hekimler olmaması hastalık diyorlar ama bilemiyoruz tabii yani.
Hakimler ne bilir canım? Şimdi bak adetli bir kadının oruç tutmaması ne demek ya? Allah hastaya şey bir adeti kadın gitse adet gören bir kadın gitse doktora doktor bey ben hastayım nedir adet görüyorum. Allah Allah der ki sen yanlış gelmişsin başka yere gitmen lazım psikolojik
sağlıklı olduğu için
psikolojik şey. Ya adet görmeyen kadın kendisini rahatsız etmedi. Adet gören hasta olur mu? Zaten Allah her şeyi açıkladıktan sonra da bunun sınır, tilke hududullah, bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır diyor. Ona yaklaşmayın. Yaklaşmayın diyor Allah ama aşmamış bir tek mezhep yok. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu sınırlara uyan bir tane mezhep yok. Sadece bu değil. Bütün sınırlar aşılmıştır maalesef. Gerçi bu çok üzücü bir şey ama maalesef bir tek sınır bırakılmamıştır. İşte o bizim o senelerindeki dergide de sınırların aşılması, evet Allah'ın sınırları koyduğu. Bir tane aşılmadık sınır bırakmamıştır. Mezheplerin biri ikisi değil, tamamı. Evet.
Hocam bu nisapla alakalı işte belli bir zenginliğe sahip olma, hatta ben şeyi bile gördüm yani zekatla bunu eşitleyenler bile var. Yani zekat nisabında neyse bunda da benzer şekilde zenginlik. Oysa Kur'an-ı Kerim'de ta'am-ı miskin diyor Allah-u Teala. Ta'am-ı miskin de bir kişinin ölmeyecek kadar karnını doyurabilecek şey neyse
Öte simit belki yani o bile
karnını doyurabilecek kadar o kadar.
Ya en azı bu.
En azı. En azı ölmeyecek bu. Kadar en yiyeceği bu. Şey.
Zaten oruç tutan herkes bunu yapmak zorundaysa ve toplumun en zayıfı, en fakiri de oruç tutmak zorundaysa onun da vermesi gereken bir şey.
Az önce okuduğu hadiste ne dedi? Esir. Evet. Esirin malı mülkü olur mu? Evet. O da verecek.
Evet. Yani vermiyor, o da tadacak yani.
O da verecek. Evet. O da verecek. Niye? Birisi ona verir, o da ona verir.
Evet.
Hatta birisi değil, birkaç kişi verir, o da
ona 100 kişi verir, evet. O da bir kişiye
evet.
verir. Tabii.
Evet. Bu miktarı ile alakalı bunu söyledik. Bir de bununla alakalı şöyle bir yargı var hocam toplumda. Ailenin reisi evdekilerin hepsi için verir bunu anlamında. Yani işte çoluk, çocuk, kundaktaki, beşikteki herkes için tutan, tutmayan aile reisi bunları hesaplar verir. Oysa bu kişisel bir ibadettir yani öyle gözüküyor.
Ben Ramazan bayramının birinci günü camiden millet namazdan çıkmadan doğmuşum. Onun için benim fitremi vermemiştir. Millet camiden çıktıktan sonra doğsaymışım vereceklermiş. Ben demek ki oruç tutmuşum yani. Allah-u Teala oruç tutanlara diyor. Evet.
Dolayısıyla bu kişisel bir ibadettir. Oruç tutuyorsa, mükellefse vereceği miktarda asgari bir miktar olduğu için herkes bu ibadeti yapmak zorunda. Kişiseldir. Evet. İkincisi de kefaret ile alakalı belki şey yapılabilir hocam, yanlış bilinen oruç kefaretiyle.
Allah-u Teala diyor ki yani yukarıda yani iki kere peş peşe ayetlerde kim hasta ve yolcu olursa diye tekrarladı. Allah bu tekrarları niçin yapıyor? Birisinde özet verir, diğerinde ayrıntı verir, değil mi? Birisinde dedi ki فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَلَا سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ dedi. Kim hasta ya da yolculuk halinde olursa başka günlerde yani tutmazsa eğer başka günlerde tutar dedi. Sonra tutması daha hayırlıdır dedi. Peki niye? Peki öyleyse neden bu insanlara madem tutmaları daha hayırlıdır diyorsun ya Rabbi? Niye bu ruhsatı veriyorsun? Aynı şeyi tekrarlayarak açıklama yapıyor. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَلَا سَفَرٍ kim hasta ya da yolculuk halinde olursa fe iddetü mine yâmin ukhari gene tutamadığı günler sayesinde başka günlerde tutar diyor. Bunun sebebini de açıklıyor. Yani oruç tutmanız daha hayırlıdır niye dediğini açıklıyor. Yuridullah bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah size kolaylık diler, zorluk diyemez. Yani sıkıntıya girmeyin istiyor. Tamam. Peki güzel.
Peki
o zaman niye tutuyor madem kolaylık istiyor? Ramazan'dan sonra tutmak kolay mı? Herkesle birlikte oruç tutmak varken Ramazan'dan sonra tutmak kolay mı? Allah ona da şunu söylüyor. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ şeyi tamamlayasınız diye. Süreyi. Nedir süre? Efendim ben yolcuyum, bana Allah ruhsat tanıdı. 10 gün eksik oruç tuttum. Yarın Allah'ın huzuruna çıkacağım. Mesela sen 30 gün tutmuşsun, ben 20 gün tutmuşum. Benim 20 günlük sevabım, senin 30 günlük sevabım. Ben zararla kapatmış olacağım. Sen de sayıyı tamamlayasın diye.
Ya bu şunu da gösteriyor hocam. Allah'ın es-sıyam dediği Ramazan'da tutulan oruç ancak o sayı tamamlanırsa yerine gelmiş.
Tamamlanmış oluyor. Tamamlanmış o sayı. Ve sayıyı tamamlama hakkı da kimin? Yani o oruç tutmama yetkisi kimin Ramazan'da?
Sadece
hasta ve yolcunun. Yok efendim ben işte tutamadım, işte yedim daha sonra falan. Evet, şimdi esas o kefaret meselesine gelelim.
Evet, kefaretiyle ilgili de yine çok meşhur, doğru bilinen bir yanlış var. Sizin biraz önce söylediğiniz bir kişi niyet eder, ondan sonra da bu orucu bilerek bozarsa 61 gün dediğimiz 2 ay peş peşe oruç tutma cezası.
60 gün ceza, 1 gün kaza.
Kaza. Onu söylüyorlar. Şimdi bununla alakalı da aslında kara mizahı aratmayacak bir şey var. Hani literatürde.
Yani gerçekten inanılır gibi değil.
Bizim bu söylediğimiz Hanefi ve Maliki mezhebinde öyle. Yani Hanefi ve Maliki mezhebi diyor ki bir kişi Ramazan'da bilerek yer içer ya da eşiyle ilişkiye girerse 61 gün kefaret gerektirir. Çünkü derler ki burada illet olarak bu kişi Ramazan'a saygısızlık etti. Şafii ve Hanbeliler ise sadece cinsel ilişkiyle orucu bozarsa 61 gün kefaret gerekir. Bilerek yer içerse 61 gün kefaret gerekmez. Bir gün kaza. Niye? Çünkü derler ki burada illet Ramazan'a saygısızlık falan değil. Doğrudan hadise muhalefet. Hadiste Muhammed Aleyhisselam'dan aktarılan bir rivayette cinsel ilişkiyle orucunu bozana ya, Muhammed Aleyhisselam'ın söylüyor.
Orada varsa onu bir oku.
Şimdi hocam bununla alakalı rivayetin bir tanesi Ebu Hureyre rivayet ediyor. Şöyle diyor ki adamın biri geldi ve helak oldum ya Resulallah dedi. Resulullah seni helak eden nedir diye sorunca adam Ramazan'da eşimle ilişkiye girdim diye cevap verdi. Resulullah bir köle azat edebilir misin deyince adam hayır dedi. Bunun üzerine peki iki ay peş peşe oruç tutabilir misin diye sordu. Adam hayır dedi. Resulullah bu defa ona 60 yoksulu doyurup doyuramayacağını sordu. Adam yine hayır dedi. Resulullah adama oturmasını söyledi. Adam da oturdu. Bu arada Nebi'ye içi hurma dolu bir sepet getirildi. Resulullah o adama al bunu dağıt dedi. Adam benden daha fakir yok deyince Nebi arkadaşları görünecek derecede güldü ve ona al ve ailene yedir buyurdu. Şimdi bu rivayeti Ebu Hureyre naklediyor. Bu rivayette geçen Ramazan'da eşimle ilişkiye girdim ifadesi, Ramazan'da ifade bu. Fıkıh kitaplarına fi nehari Ramazan şeklinde geçiyor hocam. Hocam ya bu biz yani sadece Ramazan'da ifadesi var. Fıkıh kitaplarına bu rivayet aktarılırken fi nehari Ramazan diye geçiyor. Hadis muhakkikleri de diyorlar ki fi nehari Ramazan ifadesi müdreçtir. Metinde Ramazan yok böyle bir şey.
Ama işte
Ramazan'da demiş. Ramazan gündüzünde bu işi yapabilmek için bu ifadeyi koyuyorlar. Oysa hocam
ya hayır yani aynen şeyde gibi o layı buraya şeye ekledikleri gibi.
Eklemeleri gibi.
Olumluyu olumsuza çevirdikleri gibi orada da hadisi tamamen bozmuşlar.
Bozmuşlar hocam.
Bir de utanmadan bize hadise karşı derler
hocam,
yani. Yani siz bari bu, uysanız da.
Bu olayı bizzat yaşayan adamın aktarımı var. O bizim fıkıh kitaplarında tercih edilmiyor. O adam bizzat bu olayı yani Ebu Hureyre bize naklediyor. O değil bizzat.
Çok net bir nakil yok orada.
Yok hocam yok.
Evet.
Ama bozmaya uygun bir rivayet olduğu için hemen bozuyorlar. Bozulmaya uygun olmayan rivayet var. Almıyorlar. O rivayet ise Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor şöyle. Aynı adam. Bizzat kendisi söylüyor. Seleme bin Sahr el Beyadi. Diyor ki başkalarıyla kıyaslanamayacak şekilde cinsel ilişkiye düşkün biriydim. Ramazan ayı girince gece bir şey olur da hanımımla ilişkiye girerim diye korktum ve ona Ramazan boyu devam edecek bir zıharda bulundum.
Neden? Çünkü Ramazan geceleri ilişki haramdı. Başta zaten şu ayette Allah bildiriyor.
Bizzat zıharda bulundum diyor. Yani metinde bu ifade geçiyor. Ama bu ifade bizim hadis fıkıh kitaplarında yok. Adam kendisi zıharda bulundum diyor. Rivayette bu var.
Yok zaten şeyde Resulullah'ın söylediği kefaret de tamamen zihar hocam, kefareti. Oruçla herhangi bir alakası yok.
Hocam ifade şöyle devam ediyor. Karım bana hizmet ederken bedeninden bir yer açılıp görünce dayanamadım. Onunla ilişkiye girdim. Sabah olunca ifade bu.
Tabii.
Sabah olunca hani gidip gündüz yakınlarıma durumu haber verdim.
Bunu almıyorlar çünkü o zaman
almıyor. Bu şeyi Ramazan bozuyor. Tabii bu sistemi bozuyor.
Evet. Yani ne ayete uymuşlar ne hadise kardeşim. Yani bari ibadetlere dokunmayın ya.
Evet. Sonra gerisi aynı. Muhammed Aleyhisselam ona yapılması gerekeni yani zihar kefaretinde ne yapılması gerekiyorsa Kur'an-ı Kerim'deki o ayetleri okuyor aslında.
Peki sonra burada hadi eylemi yapan erkek. Kadının ne suçu var ki kadına da kefaret şey yapar, ilişkide madem bu hadisi delil alıyorlar.
Şimdi
bir de bir cümleyle zıharı da şey yapın da ilk
kez zihar ne demek? Evet,
doğru. Şey yapabilir.
Evet, yani zihar Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Onunla alakalı müstakil bir ayet var. Mücadele suresinde. O surede yani bir kişinin eşine zarar vermek için ama onu da boşamayıp sırf onu ona sıkıntı yaşatmak için onunla cinsel o lafı söyleyip onunla cinsel hayatını bitirmek Yani onu aslında orada bir nevi tırnak içerisinde sen benim işimi gücümü hallet, çamaşırımı yıka, bulaşımı yıka, sadece bu işleri yap, benim gözümde sen artık böyle birisin, seninle benim herhangi bir cinsel ilişkim olamaz ama seni boşamıyorum diyerek onu hayatı zindan etmek için yapılmış bir iş.
Bir tür yemin yani.
Yemin.
Evet. Onun için Allah erkeğe ceza veriyor burada.
Evet. Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresinin 2., 3., 4. ayetleri bununla alakalıdır. Bunu yapan kişinin ya bu işi bitirecek ve kefaret ödeyecek. İşte o kefaret de tam biraz önce okuduğumuz rivayetteki şey. Nedir o? Tahrir-u rakabe, yani bir esiri hürriyetine kavuşturmak. Bunu yapamazsa peş peşe 2 ay oruç tutmak. Bunu da yapamazsa 60 fakiri doyurmak. Bu rivayetteki ifadelerle bir, hatta sıralaması bile aynı.
Yani bize oruç kefareti 61 gündür diye böyle ezber halinde gelen sözün içindeki 60 gün aslında buradan gidiyor. Evet. Bu rivayetin bir yanlış yapılıyor. Bir günde orucun kendisi diye evet. Tutturuyor.
Yani bu kefare, oruç kefareti diye bir şey asla yok. Bu tamamen bu dine yapılan bir iftira maalesef.
Buradan da zaten oruç tutmamak diye bir şey olmayacağı da ortaya çıkmış oluyor, anlaşılmış oluyor.
Yani oruç kefareti tutmamak diye bir şey yok. Oruç tutmuyorsan sen bilirsin. Oruç tutmayan kişinin kaza etmesi diye bir şey yok. Resul hadis-i şerif vardı o konuda.
Hocam hadis-i şerif öyle bir şey ki 61 değil 6 milyon olsa
6
yine
milyon gün tutsa yine onun yerini tutmaz. Edemez. Tabii.
Muhammed Aleyhisselam Tirmizi'de geçiyor bu. Ramazan günü bir özür ve hastalık olmaksızın oruç tutmayan kişi hayatı boyunca oruç tutsa tutmadığı bir günü telafi edemez.
O kadar.
Eğer bir tedbir ise, ciddiyetse bundan daha büyüğü olabilir
bundan
mi?
Bundan daha büyüğü olmaz ki. Ömrü boyu tutsa, oruç tutsan oruç tutmuş sayılmazsın.
Ama işte bizde şu an şöyle bir anlayış var hocam. Özel büyük bir çevrede çok yaygın bir şey bu. Yani ben bugün oruç tutamadım. Niye? Yani yorgun hissediyorum ya da sınavım var. İşte bilmem ne, maçım var. O tarz şeyler de söyleniyor. Ne yapacaksın peki? Ya işte sonra fidyesini vereceğim. Bu az evvel sizin ayette okuduğunuz fidye ifadesi fitre olarak anlaşılmadığı için, fitre ayrıca Resulullah tarafından farz kılınmış olarak diye bilindiği için buradaki fidye de o niyet etmediğiniz, tutmadığınız günlerin karşılığını para vererek paçayı sıyırma şeyi
yani
olarak
anlaşılıyor. Yani. Yani sen hastaysan daha sonra oruç tutarsın. Peki daha sonra iyileşmedim, tutacak imkanım olmadıysa olmadı kardeşim. Bir de burada hastalık, hangi hastalığa karşı biz oruç tutmayacağız? Ya hesabı sen Allah'a sen vereceksin kardeşim. Allah hastalığın tarifini yapmamış, onu sana bırakmış.
Doktor raporu istemiyor yani.
Doktor raporu şey değil. Yani çünkü aynı hastalık iki ayrı kişide çok farklı bir şekilde seyreder. Birisini yataklara yatırır, birisi hiç farkına bir böyle varmadan.
Özel günleriyle de öyle hocam. Yani bazısı çok ağır geçirir. Bütün tamamını hasta geçirebilir. Yani tutmayabilir hasta ise. Bazısı da bir
gün... olduğu için değil, hasta olduğu için.
Bazısı da bir gün, iki gün belki hasta olur ya da hiç olmayabilir.
Hiç olmayabilir. Yani hastalığa da kendisi karar verecek. Evet. Yani hangi hastalık? Tamam kardeşim, hesabı sen vereceksin Allah'a. Evet. Sen beni kandırabilirsin, doktoru da kandırabilirsin ama Allah'ı kandıramazsın.
Yani o zaman şöyle diyebiliriz belki hocam. Oruç tutmayan, ister niyetli ister niyetsiz hiç önemli değil veya tutarken orucunu bozan kişi 61 değil hayatı boyunca oruç tutsa bunun kefaretini ödeyemez. Bu kadar ciddi bir iştir. Dolayısıyla insan bunun hesabını vererek hareket etmeli. Ramazan geldiyse oruç tutmak zorunda. Tutmuyorsa bunun mazeretini eğer kendisi Allah'a ötede şey verebilecekse kendi tam kendi bilir. Daha sonra Ramazan'dan sonra onu tutar. Dolayısıyla burada yolcu ve hastaların daha sonra oruç tutması biraz önce de söylediğimiz gibi bir ceza falan değil. Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf. Yani asla telafi edemeyeceğim bir durum var ama Allah-u Teala sen mazeretli olduğu için sana böyle bir şey vermiş. Lütufta bulunmuş.
Bir de şu mesele var. Ne mesela şeyde Bakara suresi 187. ayette Allah-u Teala onu açıklıyor. Oruçlu bulunduğunuz günlerin geceleri ne diyor? Şey size her uhillelekum errafesu ila nisaikum şey uhillelekum leylete's siyami errafesu ila nisaikum oruçlu bulunduğunuz günlerin geceleri eşlerinizle ilişkide bulunmak size has olarak helal kılındı. Çünkü daha önceki ümmetlere nasıl farz kılındıysa size de öyle farz kılındı dedi. Bu ayet gelene kadar oruçlu bulunan bir kişinin oruç gecelerinde eşiyle ilişkide bulunması yasak.
Zaten o kişinin soruyu sormasından da o anlaşılıyor. Soruyu sormasının sebebi niye sorsun?
O. Adam diyor evet. ki ben dayanamam diye evet. şey yaptım, zihar yaptım ona. Ama gene dayanamadım. Bir gece ilişkiye girdim diyor. Demek zaten Allah da burada söylüyor. Bak Allah da onu belirtiyor bu ayette. Halimallahu ennekum kuntum tahtanun enfusakum fetahu aleikum ve afa ankum. Allahü Teala biliyor ki kendinize karşı hainlik ediyorsunuz. Yani alttan alta işler çeviriyor. İşte gece eşinle ilişkiye giriyorsun. Allah sizin yüzünüze baktı ve sizi affetti. Artık bundan sonra eşlerinizle ilişkiye girebilirsiniz diyor. Fel'ane başruhunne. Artık ilişkiye girebilirsiniz diyor Allah. Ya bakın bu ayet burada varken ben şimdi bakıyorum şeyde elimde Diyanet'in meali var. Onunla ilgili hiç dipnot falan koymamıştır. Çünkü bizim geleneksel yapıda işte ne derler? Resulullah Medine'ye gelmiş de işte Yahudiler şey orucu tutuyormuş. Neydi onun adı? Aşure orucu tutuyormuş.
Biz i̇şte Musa'ya daha yakınız.
Evet. Lan Musa ile o hükmü koyan Musa mı Allah-u Teala mı? Evet. Resulullah hiç böyle bir şey söyler mi? Biz Musa'ya daha yakınız. E biz de tutalım. Yahu ondan sonra da Ramazan orucu farz kılınca o kalmış. Ya kardeşim sanki Ramazan ilk defa Müslümanlara farz. Ya bu koskoca ayeti görmeden ya bizi öyle saçmalıklarla yetiştirdiler ya.
Evet hocam.
Allah açıkça diyor ki bak sizden öncekiler nasıl farz kılındıysa size de öyle farz kılındı. Ondan sonra Bakara 180'inde size özel olarak eşlerinizle ilişkide bulunmak helal kılındı. Yani daha sizden öncekilere oruç bulundukları günlerin gecelerinde karı koca ilişkisi yasaktı. Yani bugün gidin Yahudilerin kaynaklarını okuyun görürsünüz yasaktır.
Evet. Muhammed Aleyhisselam'ın ilk vahiy aldığında Ramazan'ın 27. gecesinde orada ne yapıyordu hocam ya? Ne yapıyor? Niçin oradaydı?
Neden Ramazan'ın yani, son 10 gününde Hira Dağı'na çıkıyordu?
Bırakın orucu, itikaf bile bilinen ve uygulanan bir şey ki demek ki Muhammed Aleyhisselam orada.
Nebi olmadan önce her sene oraya evet. çıkıp 10 günü itikaf. Ya bu Ramazan orucu ne diyor Allah-u Teala? Şer'a aleküm mineddini ma vassa bihi Nuhan. Şura suresinin evet. 13. ayetinde. Nuh'a Allah neyi emrettiyse size de onu. Nuh'tan beri yani Musa Aleyhisselam da aynı. Hep aynı yani. Değişen bir şey yok.
Ki o Hira'da itikafa giden de sadece Resulullah değil. Birçok insan gidiyor. Zaten tabii. O da belki de onlardan görüp de evet. o da şey yapıyor. Bunu.
Elbette yani.
Evet. Hocam yine bu Ramazan'la alakalı doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesi de teravih. Bugün işte artık Ramazan'ı idrak ediyoruz. Oruçtan fıtır sadakasından, itikaftan daha fazla bugün toplumda teravih namazı konuşuluyor. Yani teravihi kılamadıkları için camide, toplu halde, cemaatle bunun ezikliği var ümmette son derece. Bu teravih namazı yani 5 vakit namazın bile önüne geçen, maalesef, Ramazan'da evet. hatta belki de orucu bile öteleyen bir şey namaz, teravih namazı. Bununla alakalı da yani doğrusunun ne olduğunu konuşsak iyi olacak herhalde.
Evet yani şimdi bir kere teravih değil, Resulullah'ın mescitte herhangi bir vaktin sünnetini kıldığına dair hiçbir rivayet yoktur. Fıkıh kitapları da bunu yazar. Sünnet namazlarını evlerinizde kılın der. Resulullah hiçbir zaman mescitte herhangi bir sünnet namaz kılmamıştır. Resulullah'a farz olan bir namaz var. Ümmetine değil de Resulullah'a farz olan bir namaz var. Onu da Allah-u Teala İsra suresinde 79. ayetinde söylüyor. Bu namaz vakitleriyle ilgili olan 78 namaz vakitleriyle ilgilidir. 79. ayette de şöyle diyor. Diyor ki gecenin bir kısmında ve minel leyli feteheccet bihi nafiletenlek. Yani gecenin bir bölümünde teheccet demek uykudan kalk. Bihi o namaz sebebiyle kalk. nafileten tek sana ilave bir görev olmak üzere. Sana has bir görev. Ümmetine değil. Bak, lek diyor orada. Sana has. Yani Muhammed Aleyhisselam'a gece kalkıp namaz kılmak farzdı. Ümmeti için de Allah-u Teala tavsiye ediyor. Geceleri kalkıp namaz kılmanın faziletinden bahsediyor ama farz kılmıyor. Şimdi Resulullah için gece kalkıp namaz kılmak farz olduğu için her gece kalkar en fazla 11 rekata kadar namaz kılardı. Ama bu yaz kış her zaman yolculuk sırasında bile bunu yapıyordu. Şimdi yaz kış bütün namazlarını bu namazlarını kılıyor, gece kalkıp namaz kılıyor. Ramazan'da mescitte itikaftayken ne yapacak?
Orada kılacak tabii.
Orada kılacak. İtikaftayken kılacak orada yani. Namazını şeyde kılacak. Resulullah itikafta bulunduğu zaman böyle bir hasır üzerinde gündüzün oturuyor. Gece de hasır şöyle çeviriyor. Orada gece namazını kılıyor. Fakat arkadan Müslümanlar onun namaz kıldığını görünce ona uyuyorlar. İkinci gece daha fazla uyuyor. Değişik rivayetler var. İşte üçüncü gece her tarafı doldu deniyor. Bazısında dördüncü gece doldu deniyor. Resulullah bunun farkına varınca ayağa kalkmıyor. Ve diyor ki gidin bu namazı evinizde kılın diyor. Gece namazı kılın ama gidin evinizde kılın. Resulullah itikafta olduğu için evine gitmiyor. Mescide kılıyor. Ve Resulullah farz olan bir namazdır. Ve bir daha da tekrarlanmamıştır. Bu gece namazı. Mesela Ömer radıyallahu anh işte bir gün yasıyı kıldıktan sonra evine gidiyor. Sonra dolaşıyorlar şeyde yani bir güvenlik yani ne var ne yok falan diye gece bir dolaşıyor, bakıyor. Mescide bakıyor ki millet namaz kılıyor. Yani yası çoktan kılınmış. Bir grup orada, bir grup orada. Ya diyor bunlara bir imam tayin etsek. Yani bazıları cemaatle kılıyor, bazıları tek başına kılıyor. Neyse bir imam tayin ediyor ama kendisi şey yapmıyor. Diyor ki bu namazı evlerinde kılanlar burada kılanlardan daha iyidir. Ama bu bir bid'at oldu diyor. Şimdi tutuyorlar bunu, bu gece namazını tutmuş teravih diye yatsı namazının arkasına kılınan bir namaz yapmışlar. Ya böyle bir şey yok kardeşim ya.
Bu anlattığınız olayı yani burada ne Muhammed Aleyhisselam'ın bir emri var ne şu var Ömer radıyallahu anh kılmıyor.
Kendisi kılmıyor asla.
Ve hocam bu anlattığınız rivayet bizim hadis kitaplarında salatü teravih başlığı altında anlatılıyor. Evet, yani dalga maalesef, geçer gibi yani.
Hocam ama şöyle diyorlar. O bid'at kelimesini yani yeni bir yenilik. Bu ne güzel bir yenilik oldu diye
kimin
hakkını çeviriyorlar o şeyi oradaki bid'at ifadesini. Evet.
İlave ve çıkarma yapılabilir mi Allah'ın evet, dinine? Evet.
Doğru aynen öyle.
Yani Allah-u Teala her şeyi anlatıyor. Hiçbir şey eksik bırakmıyor kitabında. Ama maalesef yani inanılır gibi değil gerçekten. Yani bu dünya kadar doğru bildiğimiz yanlışlar var yani.
O biraz önceki şeyle alakalı rivayet hocam şöyle. Ayşe validemiz Allah'ın elçisi bir gece mescitte nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı. Sabah olunca ashab Allah'ın elçisi geceleyin mescitte namaz kıldı diye konuştular. Ertesi gece Allah'ın elçisi yine namaza durdu. Halk yine onları konuştu. Katılanların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescit insanları alamayacak hale gelmişti. Ancak peygamberimiz o gece yanlarına çıkmadı. Yani demek ki belki itikafını bozuyor yani. Git çıkmıyor.
Yani yok işte o hasır.
Kalkmıyor belki.
Kalkmıyor evet.
Sabah olunca yaptığınızı size çıkmamdan beni alıkoyan şey namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır dedim. Bu rivayette Buhari'de yine geçiyor.
Evet, yani tamam yani, ama yani bir kere olmuş ama bugün ve ne zaman olmuş? Gece. Yatmışlar, uyumuşlar, uyanmışlar. Bu konuda da hiçbir rivayette bir farklı şey yok. Ama tutuluyor yasının arkasından 20 rekat teravih kılınacak bilmem ne. Yani millet yarışa giriyor. Bir şeyler ediyorlar.
Hocam şöyle sorular geliyor. Evde kılsak olur mu? Evde 8 rekat kılsak olur mu? Gibi sorular
zaten,
geliyor.
Zaten nafile namazlar.
Ev evde zaten kılınır. Evde kılınması gerekiyor.
Camide değil ki.
Evet.
Evet. Peki. Neyse. Yani bu yanlışlar gerçekten saymakla bitmiyor. Ama Allah'a çok şükür ki doğrularını gördük. Cenab-ı Hak nasip etti ve hamdolsun insanlar da artık sadece yani Türkiye'de, İslam ülkelerinde de tüm dünyada bu doğruları görmeye başladılar. İnşallah bu vesileyle Kur'an-ı Kerim tekrar Müslümanların hayatlarına girer ve böylece tüm dünyaya bu kitabı anlatmak nasip olur. Çünkü bu kitap Allah'ın kitabıdır. Herkes de Allah'ın kuludur. Biz bu kitaba mazhar olarak, yani bu kitapla tanışan kişiler olarak bunu Allah'ın bütün kullarına ulaştırmakla görevliyiz. Ve çağımızda da Allah'a şükür çok büyük imkanlar var. İşte internet var ve şimdi şu anda burada sohbet yapıyoruz. Bütün dünya izleyebiliyor. Bu fırsatı da kullanarak inşallah bu şeyi Allah'ın kitabını bütün dünyaya Allah'ın istediği şekilde ulaştırmak bizlere nasip olur. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip eylesin. Her Müslümana, her Müslüman kendi gücü ölçüsünde Allah'ın kitabını ulaştırmakla görevlidir. Ve Allah'ın huzurunda da bu görevi yapmış olarak inşallah karşılanırız. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından ayırmasın. Allah-u Teala kendi kitabına sımsıkı sarılan kullarından olmamızı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.